Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, şu anda Ramazan ayına girmiş durumdayız. Allahü Teala tutacağımız oruçları kabul eylesin. Tabi Ramazan'ın girmesiyle beraber biz daha çok açlığın psikolojik faydalarından bahsediyoruz. Onunla alakalı konu olsun inşallah. Ali Rıza Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım. Sadece psikolojik değil hocam. Biyolojik faydaları da çok.
Allah Allah.
Metafizik faydaları da çok.
Hocam metafizik herkes biliyor. Bunu işlesek burada bizim İrfan Gündüz Hoca'ya ayıp olacak.
Evet.
Çünkü İftar Sahur Hoca Türkiye'nin en
Genişçe bu
iyi
konuları ele alıyor.
hocalarını çağırıyor. İftar programında bu an reklamını yapmış olalım. Türkiye'mizin en saygın hoca efendilerini çağırıp Ramazan'ın manevi atmosferini, Allah ile
Evet.
olan kulluk ilişkimizi nasıl düzeltiriz? Onu yeterince işledi. Biz biraz daha hocam kendi kişisel gelişimimiz açısından biraz
Evet.
insani ilişkiler açısından bize Ramazan'ın faydasını inşallah ortaya koymaya çalışacağız. Yoksa yani dini konuya girersek o zaten Ramazan ayının belki en büyük faydası Allah
Evet.
ile olan irtibatımızı güçlendirmek.
İyi tarafı şu, bu aslında çokça konuşuluyor, ele alınıyor ama işin psikolojik ve hatta biyolojik, nörobiyolojik boyutları da var. O boyutlar daha az konuşuluyor.
Eyvallah hocam çünkü hakikaten dinimiz bir mucize. Nereden tutsanız, ya diğer dinler böyle değil onu söyleyeyim baştan. İslamiyet'in sıla-i rahim diyor mesela bugün en büyük sıkıntı yalnızlık sıkıntısı çekiyor insanlar. Sıla-i
Evet.
rahim yapanlar yalnız kalmıyor.
Bu arada ıslah-ı rahimi açalım hocam.
Akraba ziyareti, arkadaş
Evet.
ziyareti, vefalı insan olmak diyeyim hocam
Evet.
kısacası.
Ve şey sosyal izolasyon hocam şimdi
Ya.
kalabalıklar içerisinden yalnızlık hakikaten dediğiniz son derece önemli. İlginç bir şey hocam. Nörobilimciler şunu söylüyor. Beyin sağlığı açısından bir sürü şey sayıyorlar. Bir de hocam iyi sosyal ilişkiler, dostlar, muhabbet, sohbet bunu da çok önemli olarak vurguluyorlar. Niye? Çünkü insan Robinson Crusoe gibi değil.
Hocam zaten Robinson Crusoe gibi olsak tabii Allah dostları hariç, mütefekkirler hariç belki onlar yalnızlıkta istifade ediyor ama normal orta halli bizim gibi insanlar sosyalleşmezse hayatımız kısalıyor. Allah
Evet.
Resulü'nün bir hadis-i şerif var. Hani sıla-i rahim yapın ömrünüz uzasın diyor. Hocam bu ispat edilmiş bir gerçek.
Evet.
Nasıl diyeceksiniz? Yanlış hatırlamıyorsam Harvard Üniversitesi'nde hatırlıyorum hocam. Üniversite ismi yanlış olabilir ama araştırma şöyle. Yaklaşık 75 sene bir araştırma hocam bu. Kaç tane dekan rektör ölmüş üniversitenin? Şöyle insan nasıl uzun yaşar? Size hocam alıyorlar 10 yaşınızdayken. Yani
Takip
işte Ali
alıyorlar
Rıza hocam
size.
evet. Bir de sağlık durumunuzu kontrol ediyor devamlı. Kalp hastalığı var mı? İşte falan
Evet.
falan var mı? İş durumunuzu, aile hayatınızı. En son hocam ulaşılan netice şu. Telefon numarası kimin kalabalıksa. Yani sağlık olarak iletişim içinde olduğu insan ne kadar çoksa. O insanların uzun yaşama ihtimali çok daha yüksek. Bunun aksine. Eşiyle kavgalı, akrabasıyla kavgalı, ana babasıyla kavgalı, iş hayatında arkadaşlarıyla kavgalı insanlar daha kısa yaşıyor. Hadis-i şerifin bir ispatı.
Kavga demek insanı tüketiyor o zaman hocam yani.
Yani hocam sadece kavga demeyelim yani iletişimi kötü ve yoksa hiç kavga etmedi adam ama iletişim hani asosyal diyorlar ya kimseye dostluk
Evet.
kurmuyor. Halbuki yine hadis-i şerif var bu konuda mesela en hayırlınız kolay ülfet eden ve edilendir diyor Allah Resulü. Yani hocam bizim dinimiz her açıdan bir mucize. Belki biz burada daha çok psikolojik konular ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi hocam başlayayım mı açlıktan?
Evet
Faydalarından.
evet bu arada hocam dediğiniz araştırma ile ilgili bir TED konuşması da var. Sonuçta şey vurguluyor dediğiniz gibi uzun ömürlü ilişkiler. Şimdi bir de
Eyvallah.
hocam ilişkiler kısa ve anlık ilişkiler çok fazla.
O değil hocam kastımız değil
He,
mi?
o orada derinlik olmadığı için onun için vurguyu şey üzerine yapıyorlar. Uzun ömürlü derin ilişkiler kurmak. Yani bizim hakikaten sohbet muhabbet dediğimiz olay sohbet de biz konuşma değil sadece aynı zamanda arkadaşlık
Tabii,
dostluk.
beraberlik,
Evet,
dostluk.
evet, evet.
Hocam kısa ilişki deyince aklıma şu geldi. Bazen bir mağazaya giriyorsunuz. Mağazadaki o tezgahtar, o
Evet.
çalışan öyle bir samimi davranıyor ki size. Bütün mağazaya alasınız geliyor.
Evet.
Alıyorsunuz, birkaç hafta sonra bir arıza çıkıyor. Yani bir adama tekrar yanına gidiyorsunuz, size ilgilenmiyor bile. Şimdi böyle
Surat bir karış.
kısa dostluk ilişkilerde aklıma bu geldi. Yani o
Evet.
mağazadaki tezgahtarlar herkes çok samimi oluyorlar. O sayılmıyor.
Hocam
Menfaat
çünkü
için değil.
şey profesyonel şirketlerde özellikle bu perakende satışta hocam müşteriye gülümseme şartınız vardır. Üstelik gülümserken kaç tane dişinizi göstereceğiniz bile hesaba katılır. Bu
Eyvah.
kadar milimetrik hesap yapılır. O sadece bir şeydir. Bir gösteridir aslında. Bir samimiyet
Heh.
göstergesi değildir yani.
Yani siz günde 50 kişiyle çok samimi olduğunuz o alışveriş esnasında bu sayılmıyor.
Evet.
Veya ben çok sevilen bir adamım. Ne hangi mağazaya gitsem işte kapıyı açıyorlar falan. O sayılmıyor yani. Böyle rahmetli, samimi dostlar.
Rahmetli Profesör Doktor Doğan Celioğlu anlatıyor. Amerika'da diyor evraklarımı teslim ettim diyor kamu idaresine diyor. Oradaki kız diyor çok ilgilendi. Güleç bir şekilde benimle konuştu. İlgili vesaire vesaire diyor. Ve sonra diyor benim işim bitti. Çıktım dönerken dedi karşılaştık yolda. Ben dedi aynı şeyi bekliyorum. Tebessümü bekliyorum diyor. Meğer diyor orada yurttaşa güler yüzlü davranma yükümlülüğü varmış. Çünkü orada bir ilişki var diyor. Kamusal bir ilişki. Kamuyu temsil ediyorsun. Ama o benim yanımdan geçtiği zaman diyor o kamusal denklem yoktu. Çünkü öğlen tatiliydi diyor. Orada başka biri.
Benim de başıma geldi. İngiltere'de bir aylık bir dil kursu almıştım ilk gittiğimde. Ya hoca o kadar samimi, o kadar dost canlısı ki dedim artık
ahbap olduk.
Gelir gelmez ahbap olduk kendi kafamda. Bir gün kampüsün içinde gördüm. Hani dışarıda görürsem hani korkar yabancıdır falan diye düşünebilir ama selam vereceğim adam selam mı almadı? Yüzüme bakmadı yani.
Sonra ki, sizin tabii uzun bir doktora dönemi de var.
O ayrı ama o dil hocalar daha kısa dönemlik hocalar. Hani sizle 4-5 sene ilgilenmiyor. Evet şimdi hocam o yüzden Ramazan ayındayız. Aç kalmanın, orucun bize muazzam faydaları var.
O zaman bir tanesi de biz şeye yatırım yapmalıyız. Bu sosyal ilişkilere, dost, akraba, o görüşmediklerimize de görüşmek. Öyle değil mi hocam?
Onu hocam belki haftaya işleyeceğim. Bu Ramazan ve Gazze konusu var. Şimdi hocam şöyle diyor İmam-ı Gazali. Mide insan vücudunda bulunan bir havuz gibidir. Kan dolaşımını sağlayan damarlar da akıp giden ırmağın yatağına benzerler. Bütün arzu ve isteklerin ana kaynağı midedir. Midenin arzuları insanda bulunan isteklerin en güçlü olanıdır. Çünkü Adem Aleyhisselam da bu arzu ve istek sebebiyle yasak olan ağacın meyvesinden tatmış. O yüzden de cennetten çıkarılmıştır. Yani insanın ilk problemi yemekle başlıyor. Evet. Adem atamız yasak ağaçtan yemeseydi cennete kalacaktı. Tabii hepsi takdirli oluyor da. Mide dolunca insandaki şehvet duygusu harekete geçer. Tabii cinsellik bunun peşinden gelir. Tabii bu ihtiyaçları karşılamak için mal ve paraya ihtiyaç vardır. Bu bakımdan evlenmek isteyen kimse mal ve para biriktirmeye başlar. Böylece insanda mal hırsı çoğalır. Yani mideye attığımız yemeklerle eğer biraz aşırı da kaçarsak hocam insanda şehvetler, hırs, haset, mal kazanma arzusu. Çünkü yemek için de paraya ihtiyaç var. Şimdi tabii bizim sufilerin işi kolay. Eski evet. Zahid sufileri. Şimdi modern sufileri de bilmiyorum durumunu hocam. Bir lokma bir hırka.
Hocam o da aşırılık değil mi? Bir lokma bir hırka yani.
Hocam bu tüketimdeki sınır, üretmekte sınır sıkıntı yok.
Yani burası üretin, önemli.
İnfak edin, başkalarını harcayın.
Bir de şey bu yok. Bir lokma bir hırkayı herhalde şöyle yorumlamak gerekiyor. Yaşamak için yemek, yemek için yaşamak değil yani. Aynen. Ya da ihtiyaç için giyinmek, gösteriş için giyinmemek diye yorumlamak gerekiyor. Kesinlikle. Yoksa böyle çulsuz Hint fakirleri gibi dolaşmak anlamına gelmiyor. Eğer imkanın varsa, imkanın tabii yoksa ki. Ayrı bir şey tabii yani. Ki. Yoksa Sinoplu Diyojen de hocam Hint fakirleri gibi yani köpeksi yaşam deniyor onların yaptığına yani. Sokakta yatıyorlar. Halbuki çalışıp bir evde ev edinme ve evde yaşama imkanı varken o bir şeyde yaşıyor. Kümes gibi bir yerde yaşıyor yani.
O yüzden tabii hocam bu aşırılıklar yok. Ama normalde sufiler diyorlar ki insan midesini doldurdukça istek ve arzuları artar. Evet. Para kazanma hırsı artar. Bu yüzden ne kadar bunları minimumda tutabilirsek o kadar hayatta rahat ederiz. Çok fazla kazanmak zorunda kalmayız. Çok yalan söylemek zorunda kalmayız. Yani hiç yalan söylemesek daha iyi de. Hani çok ihtiyacı oldukça insanın ihtiyaçlarını karşılamak için daha çok belki yanlış şeyler yapabilir hayatta. Gayrimeşru yollara da gidebilir.
Hocam burası öyle de bir de çok ilginç bir nokta var. Mesela Feridüddin Attar, ünlü Sufi, Pendname'de.
Nasihatnamesi.
Evet, öğüt kitabında şey diyor. Tok karnına asla yemek yemek ki göğsün içindeki kalbi öldürmeyesin.
Ya.
Yani demek ki metafizik kalp zarar görüyor bundan. Devam ediyor, diyor ki insanın hastalığı oburluktan ileri gelir. Çok yemek hastalık mayasıdır. Yani işin şey tarafı da var.
Hem maddi manevi zararı var.
Evet, evet, biyolojik bir boyutu da var. Ve çok ilginç hocam, çağımızda ilk kez bu son yıllarda dünyada aşırı tokluk nedeniyle, aşırı beslenme nedeniyle ölen insanların sayısı, yetersiz beslenmeden ölen insanların sayısını geçti. Yani tam da bu Attar'ın işaret etmiş olduğu nokta. Yani oburluğun, aşırı beslenmenin hocam çoğu hastalığın buradan kaynaklandığı vurgusu kadim öğretilerde de var yani.
Şu anda dünyanın işte en büyük ülkelerinden birisi Amerika değil mi hocam? En güçlü evet. Diyelim. Orada şu anda obezite birinci tehdit. Hani her ülkenin bir tehdit sıralaması var.
Evet, evet,
Türkiye'de
evet.
Terör, işsizlik. Hani böyle devam eder ya.
Evet, evet.
Orada çok terör de yok zaten. Önce obezite tehlikesi var. Hocam bilmiyorum gittiniz mi? Ben bir ara gitmek nasip oldu. Korkarsınız. 200-250 kiloluk adamlar, devasa böyle cüsseli insanlar dolaşıyor. İnsan korkuyor ya adamları görünce. Hani bizde çok yok Allah'a şükür.
Hocam kötü haberi vereyim size. Böyle aşırı, çok aşırı kilolarda diyelim ki 150 üstü bizde pek yok. Fakat genel ortalamada biz şeyi geçtik. Avrupa Birliği'ni geçtik.
Çünkü obezitede. Avrupa'da belki adamlar spor yapar, bizde
evet,
spor yok. Aynı,
evet, evet, evet hocam. Hareket. Hareket hocam, hareket acayip bir şey. Şimdi hareketin şöyle bir özelliği de var. Beynimiz oksijen ve glikozla çalışıyor diyor nörobilimciler hocam. Şimdi diyelim ki elimizi koyduk böyle baldırımızın altına ve 10 dakika böyle durduk. Biraz sonra ne oluyor? Kan gitmiyor, elimiz uyuşuyor. Şimdi hareket olmayınca beyin enerji için glikoz ve oksijene ihtiyacı var ya, bunlar oraya kan taşıyor. Kan gitmiyor beyin hocam. Ondan sonra patates kafa oluyor.
Aynen.
Yani sadece obezite olmuyor. Kafa da dumur oluyor yani. O nedenle hareket çok önemli ve tasavvuf geleneğinde hocam aslında hareketle ilgili buradan baktığınızda çok şey görmüyor gibisiniz ama hep hayatın içerisinde, hep aksiyon halindeler. Yani o kadar doğadan bir şey ki. Mesela eski kitaplarda şunu okuyabilir misiniz? Nefes al. Çünkü insanlar zaten nefes alıyor. Ama şimdi hocam biz 3 yaşında gerçek nefes almayı unutuyoruz.
Hareket etmediğimiz için, koşmadığımız için, yorulmadığımız için.
Kesik nefes alıyoruz hocam. Mesela diyafram nefesi var. Yani derin nefes kısaca yani. Şimdi zaman zaman insanın derin nefes almaya ihtiyacı vardır. Stres anında, kaygı anında, üzüntü, bunaltı, daraltı anında derin nefes alması lazım ki hormonal dengeyi yeniden sağlayabilsin yani.
Şimdi hocam esasında hareket dediniz. Esasında hocam İslamiyet bizi hareketli olmaya mecbur tutuyor. Hani evet. Ramazan ayı şimdi geldi, içindeyiz elhamdülillah. Şimdi hocam bir gayrimüslim gelmiş bir gün, bu da bir öz eleştiri olsun. Bir bakmış ki Müslüman iftar sofrasında ne var ne yok yiyorlar. Ya demiş bunlar amma yemek yedi, bunlar şimdi mahvolur, kilo yapar falan filan. Takip etmiş peşlerinden. Biraz da teravih başlamış.
Evet.
O kıl kıl bitmiyor. Ha tabii şimdi anlaşıldı demiş bunlar niye çok yedi. Yani tabii şakası bir tarafa, iftarda da abartmayalım, onu da gel konuşacağız ama. Hocam 5 kere camiye gitmek durumundayız eğer hani vaktimiz müsait ise.
Evet.
Hele bir de akşam teravihe gidiyoruz. 20-30 küsür rekat yatsıyla beraber. Gidişi gelişi var hocam. Ciddi bir enerji sahasında sarf ediyoruz. Bunu da buradan söylemiş olalım. Yani uykuya tutturmayalım orucu. Orucumuzu uyku tutmasın, biz tutalım. Yani camimize gitmek gibi sosyal aktivitelerimizi, işimize yani tabii çok kendimizi yormadan gidip gelelim. O yüzden hareket esasında Ramazan'da hareket de çok var.
Evet yani ideal olan o. Genel olarak hareketsiz olunca bu son zamanlarda şey daha arttı yani. Hareketsiz oruç tutmak yani. Nörobilimciler şunu söylüyor hocam. Orucun etkisiyle ilgili olarak ilk 1-2 gün diyor dengeler nedeniyle, şeker vesaire dengesi nedeniyle bir miktar insan şey olabilir. Enerjisi düşük olabilir diyor. Uyuşukluk olabilir diyor. Baş ağrısı vesaire olabilir diyor. Ama diyor sonra vücut diyor şeye gelmeye başlar. Dengeye gelmeye başlar. İnsan bu konuda biraz şey etmesi lazım. Kendini dürtmesi lazım. Harekete yöneltmesi lazım.
Tabii hocam orucun o kadar çok mucizevi bir tarafları var ki bir kere insanın sağlıklı ve dirençli kılıyor. Yani açlığa, fakirliğe. İnsan hakikaten hocam sefer yola çıkarsınız. Eskiden çok olurdu bunlar. Şimdi gerçi o kadar olmuyor ama.
Evet.
Yiyecek paranız vardır ama gıda maddesi bulamazsınız. Çölden geçiyorsunuz. Su bulamazsınız. Bazen hocam küçük oluyor. Yer altında işçiler mahsur kalıyor. 40 gün, 50 gün bir bisküviyle idare eder. Hani geçenlerde bir Meksika'dan bir yerde, uzak bir yerde olmuştu. 7-8 sene önce olmuştu ama. Yani 50 kadar işçi kaldılar. Sadece yanlarındaki bisküviler.
Ha Şili'de olmuştu.
Şili'deydi evet, değil mi? Evet, evet. Çok az bir gıda maddesiyle bayağı bir dayandılar.
Evet.
İşte hocam Ramazan bizi esasında her türlü yaşam koşullarını da esasında bizi alıştırıyor. Şimdi vahşi hayvanlar hocam senenin çok zamanında aç geziyorlar. Çok sağlıklı ama. İnsanoğlu o kadar çok geziyoruz ki son zaman bu içinde bulunduğumuz çağ maşallah evet. Gıda maddelerinin acayip bol olduğu bir zaman. Ama şimdi Gazze'ye bakalım. Buradan da Gazze'li kardeşlerimizi hatırlayalım.
Hocam Birleşmiş Milletler'in yeni açıklaması var. Gazze'de çocuklar açlıktan yani bomba ayrı, mermiler ayrı, vahşet ayrı. Yani açlıktan bile ölen çocuklar ve ciddi miktarda olduğunu Birleşmiş Milletler açıklıyor.
Hocam tabii yani oruç belki yetişkin insanları bazı zorluklara hazırlıyor ama bu neredeyse hocam 6 ay oldu İsrail'in yaptığı bu zulüm.
7 Ekim'den bu yana.
Evet 5. ayı tamamladık. 6. ayın içine giriyoruz yavaş yavaş. Hocam yani ben 6 gün markete gitmesek, siz de öyledir belki, hani ekmek kalmıyor evde. Süt, çocuk varsa süt kalmıyor. Değil mi hocam? Yani
evet.
Her hafta bir kere bir şey vuruyoruz markete. Hocam 6 ay ne demek ya?
Evet. Üstelik en son vahşette de biliyorsunuz hocam, yardımları almak için koşturan insanlara kurşun sıkılıyor. 100'den fazla insan şehit oluyor. Yüzlerce insan da yaralı. İsrail işte orada izdihamdan ezildi falan deniyor. Ama Birleşmiş Milletler'in hastanede yaptığı araştırmada can verenlerin çoğunluğun üzerinde şey çıkıyor, kurşun çıkıyor.
Hocam inşallah o konuları ayetten belki Gazze ve oruç diye önümüzdeki programda işleyelim o konuyu.
Evet.
Ama bugün daha çok işte bu oruç hocam mesela insanı savaşa da hazırlıyor. Yani evvelden hocam 17 saat oruç tutardık. Gerçi bu sene biraz daha rahatladık. 13 saat civarında tutuyoruz sanki veya 14 saat en fazla. Ama 17-18 saat oruç tutan Müslümanlar var. Bu da hocam esasında bizim yetişkinlerin her türlü savaştığı, kıtlıktığı, sefer, yolculuktu falan... Bize bu şartlara hazırlaması açısından da psikolojik olarak açlık korkusunu yeniyoruz hocam, bunu diyeyim.
Evet, yani şeyde ilginç hocam, insanın gelişimi bu hem biyolojik hem de psikolojik gelişimi için söyledikleri şu, bilim insanlarının, zorlandığın zaman geliştiriyorsun. Yani aşırı konforda insan kendini geliştirmeye ihtiyacını hissetmiyor, kasları, beyni vesaire. Ama ne zaman ki kafanı daha çok kullanırsın, bedenini daha çok hareket ettirirsin, o zaman beden şey yapmaya başlıyor, yatırım yapmaya başlıyor. Hocam şey çok ilginç geldi bana, nörobilimcilerin bir açıklamasıydı. Oruç mesela insandaki hücrelerdeki hocam mitokondrileri artırıyor. Mitokondri de şu, enerji üreten birim.
Hocam sizinle bir mitokondri şakamız vardı.
Evet.
Sana verdiğim mitokondriler helal olsun bunu.
Annemizden geliyor mitokondri yani. Için. Evet evet. Dolayısıyla anneler sütümü helal etmiyorum demek yerine mitokondrilerimi helal etmiyorum diyebilir yani.
Ama bu anlaşılmadığı için çok mana ifade etmez. Süt daha anlaşıldığı için.
Evet. Gerçekten... Ama yeni kuşak mitokondriden anlar hocam.
Eyvallah. Biz eski kuşak kaldık hocam biraz.
Evet. Bu arada bir dipnot olarak geçelim hocam. Çağımızda aşırı işlenmiş gıdalar çok yaygın. Ben en son Adana'daki seminerlerden geldim. 8 okulda 3 günde seminer verdik. Bir arkadaşla birlikte. Bu arada seminer esnasında öğrencilere sorular da soruyorum. Bir tanesi şey, beslenmeyle ilgili olarak. Ketçap, mayonez, salam, sosis yiyenler parmak kaldırsın. Hocam yani... En iddialı okullarda başta olmak üzere diğer okullarda bakıyorsunuz ki parmakların 4/3'ü el kaldırıyor.
Çok ilginç.
Dedim Allah müstahakınızı versin. Yani siz Adanalısınız, bu kadar zengin mutfağınız var. Hani biz Trabzonlular mutfağımız sizinle yarışamaz. Hamsi, biz yesek deseydi. Aşırı işlenmiş gıdalar da hocam aşırı kalori ve obezite ve aynı zamanda da şeker dengesini ters yüz ettiği için hızlı acıkma olayı. Yani Ramazan'da aşırı işlenmiş gıdalardan da uzak durmak gerekiyor.
Sağ olun hocam, bu Ramazan ve irade konusunda belki ele almak lazım. Ramazan hocam irademiz güçleniyor.
Güçlendiririz kesinlikle.
Ona bu çağın hocam en büyük hastalıklarından bir tanesi, irademiz elden gidiyor artık. Nasıl gidiyor hocam? Cep telefonunu 5 dakika haber bakmak için alıyoruz. 2 saat geçmiş. Ne oldu bana?
Yok.
2 saatimizi evet. Telefon alıp götürüyor. Biz de televizyonu açıyoruz. Güzel bir film çıktı falan. 2 saatte o götürüyor. Sosyal medyada ne var ne yok, arkadaşlar ne yazmışlar diye giriyorsunuz.
Evet.
Bugün belki 6 saatimiz gidiyor günlük. Normal Türk halkının 10 saat, 12 saat gidenler de var.
Evet.
Sabah kalkıp cep telefonu, televizyonuna akşama kadar vaktini harcayan insanlar hariç. Şimdi hocam bu çağ, bu çağın, bu kapitalist sistemin en büyük hedefi bizim iradelerimizi yok edip, ele geçirip bizi köleleştirmek. Yani yemek görünce yiyeceğiz. Elbise görünce alacağız, tatil reklamı günü tatile gideceğiz, böylece bütün paramızı da bu büyük şirketler kazanacaklar. Ramazan hocamı dur diyor bize.
Kesinlikle, yani Ramazan o anlamda ne yapıyor? Klasik beslenme alışkanlığımız, insanın en temel hocam uykuyu da, çünkü sahur da yiyorsun bu defa, uyku alışkanlığına karşı da bir şey okuman gerekiyor, meydan. Bu arada konuşma motivasyonu da eskisi kadar olmuyor. Eskisi kadar gevezelik yapamıyor insan.
Hocam bir şey söyleyeceğim. Biraz komik kaçacak ama 40 senedir elhamdülillah yaşımız 56. Neredeyse hadi
maşallah.
45 sene diyelim. 11-12 yaşında oruç tutmaya başlasak 4-5 kere dahi sahur kaçırmamışımdır.
Sahur yani, önemli diyorsunuz.
Ya hocam ne diyorsunuz? Farz ayın gibi bizim için. Bizim gibi biraz daha gafiller için. Yani orucu iyi hazırlık yapmak için. Yani dediğin gibi uyku düzenimizi de alt üst ediyoruz. Hani normal erken kalkamıyorum, sabah namazına kalkamıyorum falan işte, sahura hiç yani seher vakti kalkamıyorum. Yok böyle bir şey. İnsan arzu ederse Esasında hocam sufiler için Ramazan bütün senenin özeti, bütün senede Ramazan'ın biraz daha sulandırılmış, bütün seneye dağıtılmış bir yaşam tarzıdır.
Evet. Ya biz çünkü 11 ay hocam genellikle otomatik pilotta gidiyoruz yani. Alışkanlıklarımız ve çevresel programlar bizi şey ediyor hocam, bildiğin güdüyor yani.
Hocam çay içelim, çay içelim. Hocam yemek yiyelim, hadi yiyelim. Ramazan geliyor.
Birdenbire bu mesela insanı kendi alışkanlıklarına karşı özgürleştirme bakımından olağanüstü bir etkisi var. Bir de düşününüz ki hocam, böyle aşırı beslenme zamanındayız ya, istediğin an istediğin şeyi yiyebiliyorsun yani. Evde yoksa hemen şeyle, ilgili firmalarla anında kapınıza da geliyor yani.
O firmalar da hocam belli saat gecikirse bazıları bedava da veriyor yemeği.
Evet.
Yani yarım saatte ulaştıramazsam diyor.
Evet.
O pizzanızı falan filan bizden olsun.
Şimdi bu ne oluyor hocam? Bu şimdi mesela insanın beyni hocam nörobilimde 3 katman sayılıyor kabaca. Birisi beyin kökü, onun üstünde limbik sistem, onun üzerinde neokorteks. Hocam kısaca şu, o beyin kökü dediğim şey hayvanlarda da var. Yani nedir? Yaşamak için beslenmek, işte nefes almak, kalp atışı, üremek vesaire bunlar. Şimdi ne yapıyorsunuz? Buradaki otomatik mesela beslenmek de burada ya hocam. Beyin kökü yani. Orada şey yok o. En düşünsel taraf beynimizin neokorteks denilen kısmı yani. Ne yapıyorsun? Sen oraya dur diyorsun yani. Yani şey diyorsun, böyle içindeki dürtülere karşı bir meydan okumaya başlıyorsun yani.
Esasında hocam belki orucun bir başka şeyi de beynimizi de kontrol altına alıyoruz. Normalde hiçbir beyin aç kalayım da benim için iyidir diye düşünmez.
Anında saldırır.
Saldırır.
Mesela hocam çok ilginç, yaban dünyasındaki hayvanlarda obezite yok ama evcil hayvanlarda obezite var. Kendimize benzetiyoruz onları hocam.
Onlar da bize benziyor.
Yani çok ilginç. Mesela normalde hocam yumurtlayarak çoğalan hayvanlar hocam yumurtasını kırmaz. Embriyo yumurta kendi içinden kırmasını bekler. Bunun bir istisnası var hocam. Tavuklar. Ne bizim beslediklerimiz. Onlar kırabiliyor. Ya belli olmaz. Yavru belki hazır değildir. Yani o adeti bile bizdeki, ben sezeryana benzetiyorum. Sezeryan yapmaya kalkıyor şeyler. Tavuklar kendi yumurtalarına yani. Bu sonuç itibariyle şey. Şimdi Kur'an neye çağırıyor hocam? İnsanı düşünmeye, akletmeye çalışıyor.
Otokontrole çağırıyor.
Şimdi nörobilim açısından bakarsan hocam, neokorteks beynin üst katmanı neye hakim olması lazım? Alttaki limbik sisteme ve onun altındaki beyin köküne hakim olması lazım. Nörobilimde olmayan ve bizim öğretilerimizde tasavvufta olan kalp de neokortekse yön vermesi gerekiyor.
Çok güzel. Neokortekse yön vermek için hocam açlık bir hakikaten güzel bir fırsat. Çünkü
evet,
normal beyin açlığa suda karşıdır hocam. Hiçbir doktor, yani özellikle batılı doktorları kastediyorum, hemen ötleri patlıyor. Aman dihadir olursunuz, susuz kalırsınız falan. Bunun ne alakası var sağlıkla? Hepsi zararlı diyor hocam.
Evet, ya bir de
özellikle
şey mesela
susuz konusunda çok onlar hassaslar. Halbuki kalbimiz diyor ki merak etme kardeşim, sen açlığa suda katlanabilirsin, bu senin için faydalıdır ve bunu yapacaksın diyor. Ve kalbimiz beynimizi kontrol ediyor, ruhumuz. Böylece hocam irademiz gelişiyor. Yani normalde Ramazan'da sağlıklı gıdayı bile yemeyen bir adam, hani biraz önce dediniz ya işlenmiş gıdalar.
Evet,
Ramazan
aşırı işlenmiş gıdalar.
Eğer işlenmiş gıdayı yiyorsa ve fazla yiyorsa, demek ki Ramazan'dan çok bir şey istifade edememiş manasına geliyor bu.
Öyle hocam, aşırı işlenmiş gıdalar kavramı da önemli hocam. Diyelim ki sucuk, eğer diyelim ki fermentasyonsa o şey işlenmiş gıda. Ama ısıl işlem vesaire, o zaman aşırı işlenmiş kategoriye giriyor. Birleşmiş Milletler'in gıda grubunda hocam kategoriye ayrılıyor gıdalar ve aşırı işlenmiş gıdalara karşı Birleşmiş Milletler uyarıyor. Gelişmiş ülkelerde hocam bu oran %60'lara falan yükselmiş. Aşırı işlenmiş gıdaları tüketmek ve bu hem beyin hem beden sağlığı açısından zorlu bir şey. İlginç hocam, bu insanların oruç tutması daha zor. Şeker dengesi bozuk olduğu için orada hocam sürekli şeye çünkü programla, yemeğe programla. O nedenle orucu bence şey de yapmak lazım. Oruca meydan okuyan aşırı işlenmiş gıdalara karşı biz de meydan okumalıyız.
Hocam,
niye?
Hmm.
Çünkü onlar bizi aslında oruçtan, mesela yeni kuşakta hocam diyelim ki eskiden ergenlik çağında, hemen önce ön ergenlik zamanında oruç başlardı. Şimdi bakıyorsunuz bir kısmı tutamıyor. Niye? O aşırı işlenmiş gıdalarla beslendiği için o döngüyü şey demiyor, zorlanıyor onun üzerinde.
Hocam bu konuyu biz her sene işleriz. Biliyorsunuz oruçla insan kötü alışkanlıklarından kurtuluyor. Sigaradan, içkiden. Evvelde hocam çok böyle bu olurdu ya. Şimdi biraz azaldı maalesef. Ramazan ayı geldiğinde kahvehaneler kapanır. Tadilattayız yazar.
Evet, evet.
Meyhaneler kapanır. Ramazan ve sebebiyle kapalıyız. Bayramda buluşalım şeklinde. En azından bir ay uzak kalırlar. Ya insan bir ay içmiyorsa 11 ay da içmeyebilir.
E tabii yani şunu o yani, büyük bir fırsat
hani
yani.
Bu içki, alkol neyse işte o uyuşturucu, sigara bütün kötü alışkanlıklar bir tarafa. Esasında hocam kötü beslenme de bir kötü alışkanlıktır.
Evet çok kötü.
O zaman
kötü.
İftar ve sahurlarda da rica ederim dinleyicilerimize, izleyicilerimize iftar ve sahurlarımızı da mümkünse işlememiş gıdalarla efendim.
Ya da az işlenmiş gıda yani aşırı işlenmiş gıdalardan, ultra işlenmiş gıdalardan şey durmak, uzak durmak. Nörobilim uzmanları, yani sadece bunu beslenme uzmanları söylemiyor hocam. Nörobilim uzmanları söylüyor. Bu ne demek? Bunlar doğrudan bizim beyin ve sinir sistemimiz üzerinde de bir etkisi olduğu için. Ve bu aynı zamanda kapitalizme karşı da bir direnç oluşturmak demektir. İşin tırnak içinde orucun bir ekonomisi de var. Şimdi bazen diyorlar ya oruca bu kadar anlam yüklemek doğru mu? Zaten yüklersen o anlam olacak. Yüklemesen sadece belirli bir süre aç ve susuz kalmış olmak, cinsellikten uzak kalmış olmuş olacak yani. Hatta bunu hocam, bir insani gelişim programı olarak düşünüp bunu yani bir kampa girmişsin ve kampın şeyleri var, kuralları var ve bu kural senin kurtulmak istediğin alışkanlıklardan kurtulmak için bir program. O çerçevede düşünüp hareket etmek lazım. Birbirini destekleyen enstrümanları kullanmak lazım. Salt sadece imsak ile iftar arasındaki bir duruş değil yani. O 24 saate yayacak şekilde beslenme kaynaklarını da belirleyecek. Aşırı işlenmiş gıdalardan uzak duracak. Olabildiğince doğala yakın beslenecek.
Hocam şeker hastası, tansiyon hastası bir kardeşimizin hastaneye girdiğini düşünün.
Evet.
Hani bir hafta hallolur ama bir ay diyelim hadi Ramazan'a uyusun diye.
Evet.
Bir ay işte tuzsuz yiyor falan, çok tatlı bir şey yedirmiyorlar. Evet. Udum mamul yedirmiyorlar. Adam bir ay sonra sağlığına kavuşuyor.
Evet.
Şumanaya mı geliyor? Ha şimdi artık sağlığıma kavuştum. Hastaneden evet. Çıktım. 11 ay ne bulursam hamur, şeker, tatlı sonuna kadar yiyeyim derse hocam bu bir aylık doktorda hastanede yapmanın bir faydası olur mu?
Hop tekrar ne olacak hocam? Eski hasta haline dönecek yani.
Bir ay sonra.
Sporcular hocam ne yapıyor? Kamp yapıyor. Nedir? Yoğunlaştırılmış çalışma. Öğrenciler diyelim ki kritik sınavlar öncesinde kamp yapıyor. Yoğunlaştırılmış bir program. Bunu o dönem o şey olağanüstü hal ilan etmemiz gereken ve en fazla da kendi alışkanlıklarımıza, kendi rutinlerimize meydan okumak. Çünkü şey de ilginç hocam, nörobilimcilerin vurguladığı şeylerden bir tanesi. Beynin gelişmesini istiyorsan diyor, alışkanlıklarına meydan okuyacaksın.
Hocam burada kalalım da.
Evet.
Çok güzel bir şey söylediniz, bu şeye gitmesin. Program sonuna geldik çünkü. Bence hocam haftaya bu konuyu biraz daha işleyelim. Alışkanlıklar, bağımlılıklar,
evet.
Sigaraydı, içkiydi hocam. Bu Allah'ın bize verdiği müthiş bir nimet.
Sadece ne hocam, büyük nimet hocam?
Hocam Ramazan çok büyük nimet.
Ha yok, alışkanlıklar, bağımlılıklar.
Hayır. Alışkanlıklardan kurtulmak için Allah'ın evet. verdiği Ramazan ayı
evet,
büyük bir
çok
nimet.
Büyük nimet. Evet.
Hocam bunu tek başımıza tutsaydık bu kadar başarılı olamazdık.
Kesinlikle.
Yani siz Ağustos'ta tutuyorsunuz, ben Şubat'ta tutuyorum. Sinerji oluşmazdı. Onu hocam haftaya işleyelim işte.
Kesinlikle sinerji hocam.
Sinerji dedim hocam, burada kalalım mı?
Evet hocam.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri. Haftaya buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Ramazan ayımız mübarek olsun. Allah hoşlarımızı kabul eylesin. Hoşça kalın.